Ayrım 6.
Bir zamandır kendisine yazdığım mektuplar yalan söylüyor. Ondan aldıklarım da benim daha iyi olduğumu öğrenmenin sevincinden başka bir şeyden söz etmiyor. Ne diye hasta kalmadım, ne diye ölmedim orada? Dostum, gerçeği kabul etmek zorundayım. Ben gebeyim. Beklediğim çocuk da ondan değil. Ben Felix'ten ayrılalı 3 aydan fazla oluyor. Ne olursa olsun onu aldatamam. Yanına dönmeyi göze alamıyorum. Elimde değil. İstemiyorum. Fazlasıyla iyi o. Hiç kuşkusuz bağışlar beni. Bense bağışlanacak insan değilim. Bağışlamasını istemiyorum. Hala poğada olduğumu sanan ailemin yanına dönmeyi de göze alamıyorum. Babam öğrenirse, anlarsa benden nefret eder. Yatsır beni. Erdem'in kötülüğe, yalana, ara olmayan her şeyi duyduğu nefretin karşısına nasıl çıkabilirim? Annemle kız kardeşimi üzmekten de korkuyorum. Ötekine gelince. Ama onu suçlamak istemiyorum. Bana yardım edeceğine söz verdiği zaman bunu yapacak durumdaydı. Yazık ki daha çok yardım edebilmek için kumar oynamaya başladı. Geçinmeme, doğum yapmama harcanacak parayı kaybetti. Her şeyi kaybetti. İlkin nereye olursa olsun onunla gitmeyi, onunla yaşamayı düşünmüştüm. Hiç değilse bir zaman için böyle yapacaktım. Öyle ya, onu rahatsız etmek, ona yük olmak istemiyordum. En sonunda yaşamımı kazanmamı sağlayacak bir şey bulurdum. Ama hemen yapamam bunu. Beni bıraktığı için acı çekiyor. Başka türlü de yapamaz da anlıyorum. Bunun için de suçlamıyorum onu. Ama bıraktı beni işte. Burada parasızım. Küçük bir otelde borca yaşıyorum. Ama böyle sürüp gidemez. Ne olacağını bilmiyorum artık. Yazık, en güzel yollar uçurumlarda bitermiş. Bana verdiğiniz o Londra adresinize yazıyorum. Ama bu mektup ne zaman geçecek elinize? Anne olmayı ne kadar da isterdim bir zamanlar. Bütün gün ağlamaktan başka bir şey yaptığım yok. Bana bir akıl verin. Bir tek umudum kaldıysa o da sizsiniz. Olanağınız varsa yardım edin bana. Yoksa... Ne yazık, başka zamanlarda daha gözü pek davranabilirdim. Ama şimdi bir ben değilim ölen. Gelmezseniz bana hiçbir şey yapamam diye yazarsınız. Hiçbir serzenişim olmayacak size. Size Allah'ı ısmarladık derken yaşamı bıraktığıma fazla üzülmemeye çalışacağım. Ama öyle sanıyorum ki sizin dostluğunuzun görüp göreceğim dostlukların en iyisi kaldığını, dostluğum diye adlandırdığım şeyin yüreğimde başka bir ad taşıdığını hiçbir zaman iyi anlamadınız. Laura Felix Duvier. Not. Bu mektubu postaya atmadan önce onu son bir kez daha göreceğim. Bu akşam evinde bekleyeceğim. Bu mektubu alırsanız demek ki gerçekten... Allah'a ısmarladık. Ne yazdığımı bilmiyorum artık. Eduard bu mektubu tam yola çıktığı günün sabahı aldı. Yani bu mektubu alır almaz yola çıkmaya karar verdi. Ne olursa olsun İngiltere'de fazla kalacak değildi. Paris'e sırf Laura'nın yardımına koşmak için dönebilecek bir insan olmadığını çıtlatmak niyetinde değilim. Döndüğü için mutlu olduğunu söylüyorum. Bu son zamanlarda İngiltere'de hazlardan çok uzak kaldı. Paris'te yapacağı ilk şey kötü bir yere gitmek olacak. Özel kağıtlarını da oraya götürmek istemediği için kompartıman filesindeki valize uzanıyor, açıyor, Laura'nın mektubunu içine sokuyor. Mektubun yeri ceketle gömleklerin arası değil. Giysilerin en altından yarı yarıya kendi el yazısıyla dolu karton kaplı bir defter alıyor. Defterin ta başlangıcında geçen yıl yazılmış sayfaları arıyor, yeniden okuyor. Laura'nın mektubu bunlar arasında yer alacak. Eduard'un günlüğü. 18 Ekim. Anlaşılan Laura gücünün farkında bile değil. Ama ben kendi yüreğimin gizlerini sezerim. Bugüne kadar dolaylı olarak onun esinlemediği tek satır yazmadığımı iyi biliyorum. Yanımda çocuksu buluyorum onu. Sözlerimdeki bütün ustalığı sürekli olarak ona bilgi vermek, onu inandırmak, onun gönlünü çelmek isteyişime borçluyum yalnız. Bir şey görüp bir şey işitip de o buna ne derdi diye düşünmediğim olmaz. Kendi coşkunluğumu bırakır, yalnız onunkine bakarım artık. Hatta bana öyle geliyor ki Laura açık açık göstermese kendi kişiliğim fazlasıyla bulanık yüzeyler biçiminde silinip giderdi. Kendimi ancak onun çevresinde topluyor, onun çevresinde tanımlıyorum. Bugüne kadar onu işleyip kendime benzetebileceğimi sanmakla ne kadar aldanmışım. Tam tersine ben ona benziyormuşum da farkında değilmişim. Daha doğrusu, aşk etkilerinin garip bir rastlaşımıyla karşılıklı olarak ikimizin de benliği değişiyormuş. Birbirini seven iki yaratığın her biri isteminin, bilincinin dışında ötekine göre biçimlenir. Ötekinin gönlünde gördüğü sevgiliye benzemeye çalışır. Gerçekten seven kişi içtenlikten el çeker. Böyle aldattı beni. Düşüncesi her yerde benimkine eşlik ediyordu. Beğenisine, merakına, bilgisine hayran kalıyordum. Benim gönül verdiğimi gördüğü her şeyle, tutkuyla ilgilenmesinin sırf beni sevmesinden ileri geldiğini bilmiyordum. Çünkü kendisi hiçbir şey anlamıyordu. Her hayranlığı, düşüncesini benim düşüncemin yanına yatırdığı bir rahat yataktan başka bir şey değildi. Bugün anlıyorum bunu. Yaratılışının derin gereğine karşılık veren bir şey yoktu. Yalnız senin için donanıyordum diyecektir. Ama ben, o bunu yalnız kendisi için yapsın. Bunu yaparken de içten, kişisel bir gereksinimle boyun eğsin isterdim. Benim için kendi benliğine işlediği bütün bu şeylerden iz bile kalmayacak. Bir üzüntü bile, bir eksiklik duygusu bile. Bir gün gelir, gerçek varlık yeniden belirir. Zaman bütün o iğreti giysileri yavaş yavaş çıkarır sırtından. Öteki yalnız bu süslere vurulmuşsa artık ancak kof bir süs, bir anı bastırır yüreğine. Ancak yaşlılık ve umutsuzluk bastırır. Ne erdemlerle, ne kusursuzluklarla süslemişim onu. Şu içtenlik sorunu ne sinirlendirici. İçtenlik. Bu konuya geldim mi yalnız onun içtenliğini düşünüyorum. Kendime yöneldiğim zaman sözcüğün anlamını bile kavrayamaz oluyorum. Hiçbir zaman sandığım gibi değilim. Kendim sandığım varlık bile durmadan değişiyor. Öyle ki çoğu zaman ben birleştirmesem sabahki varlığım akşamki varlığımı tanımayacak. Hiçbir şey benim kadar farklı olamaz benden. Ancak bazı yalnızken görünür derinlik gözlerime. Ancak o zaman köklü bir sürekliliğe ulaşırım. Ama o zaman da yaşamım ağırlaşıyormuş, duruyormuş, varlığım sona erecekmiş gibime gelir. Ancak yakınlık duygusuyla çarpar yüreğim. Ancak başkasıyla yaşarım. Başkasının yerine geçmekle, birleşmeyle yaşarım hatta. Hiçbir zamanda bir başkası olmak için kendimden sıyrıldığım zamanki kadar yoğun ve güçlü yaşadığımı duymam. Kökten kopmanın bu benciliğe aykırı gücü o kadar fazladır ki, iyilik bunun sonucu olarak da sorumluluk duygumu eritir. Böyle bir yaratık evlenilebilecek bir yaratık değildir. Bunu nasıl anlatmalı Laura'ya? 26 Ekim. Benim için hiçbir şeyin şiirselden başka anlamı, bütün anlamını veriyorum sözcüğe, yoktur. Kendimden başlamak üzere. Bazı gerçekten yaşamıyormuşum da yalnızca yaşadığımı düşünüyormuşum gibime gelir. En zor inandığım şey kendi gerçekliğim. Durmamacasına sıyrılırım kendi kendimden. Davranışıma baktığım zaman davrandığını gördüğüm kimseyle bakan, aynı zamanda hem oyuncu hem seyirci olmasına şaşan, bundan kuşku duyan kimsenin aynı kimse olmasını pek anlayamam. İnsanın duyduğunu sandığı şeyi duyduğunu anladığım günden sonra ruh bilimsel çözümleme benim için bütün ilginçliğini yitirdi. Duyduğu şeyi duyduğunu sandığını düşünmeye başladım bundan dolayı. Aşkında da iyice görüyorum bunu. Laura'yı sevmemle onu sevdiğimi sanmam, onu daha az sevdiğimi sanmamla onu daha az sevmem arasındaki farkı kim seçebilir? Duygu alanında gerçek düşten ayrılmaz. Sevmemiz için sevdiğimizi düşlememiz yettiği gibi, sevdiğimiz zamanda sevdiğimizi düşlediğimizi düşünmemiz, daha az sevmemiz, sevdiğimizden biraz kopmamız, hatta ondan birkaç kristal koparmamız için yeterlidir. Ama bunu düşünmemiz için de önceden daha az sevmeye başlamış olmamız gerekmez mi? İşte kitabında X böyle bir usa vurmayla Z'den kopmaya, daha önemlisi onu kendinden koparmaya çalışacak. 28 Ekim. Aşkın birdenbire bilurlanmasından söz ederler durmadan. Hiç üzerinde durulmayan ağır ağır soğumaysa beni çok daha fazla ilgilendiren bir ruh bilimi olayı. Bunun belirli süreler sonunda bütün aşk evlenmelerinde incelenebileceği düşüncesindeyim. Laura için korkulacak bir şey yok bu konuda. Aklın, ailesinin ve benim kendisine öğütlediğimiz gibi Felix Duvier ile evlenirse elbet. Çok iyi bir şey olur bu. Duvier üstün niteliklerle dolu. Kendi alanında çok şey yapabilir. Öğrencilerinin kendisini çok beğendiklerini işittim. Dürüst bir öğretmen. Laura başlangıçta ondan ne kadar az şey beklemişse gün geçtikçe o kadar çok erdem bulacak. Onu övdüğü zaman bile tam hakkını veremiyor bence. Duvier onun sandığından daha iyi. Ne güzel roman konusu. 15-20 yıllık evlilik sonunda eşlerin gittikçe artan karşılıklı soğumaları. Sevdiğiyle sevilmek istediği sürece seven kişi olduğu gibi görünemez. Üstelik ötekini görmez. Süslediği, tanrılaştırdığı, yarattığı bir yüce sevgili görür onun yerine. Böylece Laura'yı hem kendi kendine hem de bana karşı uyardım. Aşkımızın kendisine de bana da sürekli bir mutluluk sağlayamayacağına inandırmaya çalıştım onu. Aşağı yukarı inandırdığımı da umarım. Edward omuz silkiyor. Günlüğü mektubun üzerine kapatıp hepsini birden valize koyuyor. İnince emanetçiye bırakmayı düşündüğü valizini alıncaya kadar işini bol bol görebilecek bir 100 frank ayırdıktan sonra cüzdanını da koyuyor buraya. İşin can sıkıcı yanı valizinin kilitlenmemesi. Anahtarı yok ki kapatsın. Valizlerinin anahtarlarını hep yitirir. Adam sende. Gün boyunca emanetçi de adamların işleri başlarından aşkındır. Hiçbir zaman da yalnız kalmazlar. Saat 4'e doğru geri alacak valizi. Evine götürecek. Sonra gidip Laura'yı yatıştıracak, yardım edecek ona. Akşam yemeğine götürmeye çalışacak. Edward uyukluyor. Düşünceleri fark edilmez bir biçimde başka bir yol tutuyorlar. Sırf Laura'nın mektubunu okumakla saçlarının kara olduğunu sezer miydi? Bunu soruyor kendi kendine. Romancıların kişilerini fazla kesin tanımlamakla, düş gücüne yardım etmekten çok onun huzurunu kaçırdıklarını, her okuru bu kişileri kafasında canının istediği gibi canlandırmakla serbest bırakmaları gerektiğini düşünüyor. Hazırladığı romanı, o zamana kadar yazdıklarını hiç mi hiç benzemeyecek romanını düşünüyor. Kalpazanların iyi bir ad olduğundan emin değil. Bildirmekle iyi etmedi. Okurları çekmek ereğiyle tezgahtaki kitapları bildirmek alışkanlığı saçma bir şey. Hiç kimseyi çekmez bu ama insanı bağlar. Konunun o kadar iyi olduğundan da emin değil. Durmamacasına hem de uzun zamandır düşünüyor bunu. Ama daha bir satırını bile yazmadı. Buna karşılık notlarını, düşüncelerini bir deftere geçiriyor. Valizinden bu defteri çıkarıyor. Cebinden de bir dolma kalem. Yazıyor. Roman özgül olarak romanın malı olmayan bütün öğelerden arıtılmalı. Bir zamanlar fotoğrafın resmi bazı doğruluk kaygılarından kurtardığı gibi. Hiç kuşkusuz gramofon da romanı çoğu zaman gerçekçinin koltuklarını kabartan aktarılmış konuşmalardan arıtacak. Dış olaylar, kazalar, yaralanmalar sinemanındır. Romanın bunları ona bırakması uygun olur. Hatta kişilerin betimlenmesi bile tümüyle romanın işi gibi gelmiyor bana. Evet, gerçekten arı romanın ve sanatta yalnız aralık önemli benim için, bununla uğraşması gerektiğini sanmam. Dramın da uğraşmadığı gibi. Tiyatro yazarı kişilerini seyirci sahnede tümüyle canlı olarak görecektir diye betimlemiyor demeyelim. Öyle ya, tiyatroda oyuncu kaç kez rahatımızı kaçırmıştır. O yokken kafamızda pek güzel canlandırdığımız kişiye benzemiyor diye üzülmüşüzdür. Romancı genellikle okurun düş gücüne yeterince güvenmez. Hangi istasyon bu yel gibi geçen? Anier. Defteri valize koyuyor. Ama Pasava'nın anısı gerçekten huzurunu kaçırıyor. Yeniden çıkarıyor defteri. Gene yazıyor. Pasavan için sanat yapıtı bir amaç olmaktan çok bir araç. Tasladığı sanat kanıları sırf derin olmadıkları için böylesine gözü peklikle tanıtlanıyor. Gizli bir ruhsal gereksinim buyurmuyor bunları. Çağın buyruğuna uyuyorlar. Parolaları şu: koşullara uy. Labar fix, pek yakında en eski görünecek şey ilkin en yeni görünecek olan şeydir. Her kolaylık, her yapmacıklık bir kırışığı haber verir. Ama Pasavan bunlarla beğendiriyor kendini gençlere. Gelecek pek umurunda değil, bugünün kuşağına sesleniyor o. Bu da hiç kuşkusuz dünün kuşağına seslenmekten daha iyi. Ama yalnız ona seslendiği için yazdığı onunla birlikte geçmek tehlikesinde. Bunu biliyor. Kalacağını ummuyor. Yalnız kendisine saldırıldığı zaman değil, eleştirmenlerin her yergisinde kendisini böyle şiddetle savunması da bundan. Yapıtının kalıcı olduğunu sezseydi, o kendi kendini savunsun der, durmadan onu haklı çıkarmaya çalışmazdı. Ne diyorum? Yanlış anlamalardan, haksızlıklardan kıvanç duyardı. Yarının eleştirmenlerine bir sürü iş çıkmış olurdu. Saatine bakıyor. 11:35 geçiyor. Gelmiş olmamız gerekirdi. Olivier'in olur ya istasyonda kendisini bekleyip beklemediğini çok merak ediyor. Hiç mi hiç ummuyor bunu. Hatta Olivia'nın büyüklerine yazgıya bir tuzak kurar gibi bakalım ne olacak merakıyla dönüşünü bildirdiği, önemsemeden sanki dalgınlıkla yapar gibi günü ve saati de belirttiği karttan haberi olabileceği nasıl düşünülebilirdi? Tren duruyor. Çabuk bir hamal. Hayır, valize o kadar ağır değil. Emanetçi de o kadar uzak değil. Gelmiş olsa bile kalabalıkta birbirlerini tanıyabilecekler mi? O kadar az gördüler ki birbirlerini. Fazla değişmediyse. Hay Allah, o olmasın. 9. Edward'la Olivia'nın yeniden görüştükleri için duydukları sevinç daha belirgin olsaydı sonradan olanlara üzülmemize hiçbir neden kalmayacaktı. Ama her ikisi de başkasının yüreği ve kafasında kendi değerini ölçmekte son derece yeteneksizdi. Her ikisinin de elini kolunu bağlıyordu bu garip yetersizlik. Bu yüzden her biri yalnız kendi sevinciyle ilgilenip bu sevincin çok zorlu olduğunu görünce şaşalıyor, yalnız kendisinin heyecanlandığını sanıyor, heyecanının fazlalığını pek belli etmemekten başka bir şey düşünmüyordu. Olivia bunu yaptı işte. Ona karşılayabilmek için harcadığı çabadan söz ederek Edward'ın sevincini desteklemek şöyle dursun, gelmesini bağışlattırmak istercesine bu sabah tam da buralarda bir işi çıktığını söylemek daha uygun olacak diye düşündü. Fazla kuşkuluydu. Edward'ın belki de varlığını sıkıcı bulduğunu düşünmeye kadar vardırıyordu kuşkuyu. Yalanını söylemesiyle yüzünün kızarması bir oldu. Edward bu kızarmayı gördü. İlkin Olivia'nın kolunu coşkunlukla tutmuş olduğu için kendisi de aynı kuşkuya kapıldı. Olivia'nın bu yüzden kızardığını sandı. İstasyonda olmayacağına inanmaya çalışıyordum ama aslında geleceğinden kuşkum yoktu, demişti. Olivia'nın bu tümcede bir kendini beğenmişlik gördüğüne inanacağı tuttu. Olivia'nın ilgisizce, buralarda bir işim vardı diye yanıt verdiğini işitince kolunu bıraktı. Coşkunluğu da geçiverdi hemen. Büyüklerine yolladığı bu kartı kendisi için yazdığını anlayıp anlamadığını sormak isterdi Olivia'ya. Tam sormak üzereyken cesaretini yitiriyordu. Olivia, Edward'ın canını sıkmaktan ya da kendinden söz edip yanlış yargıya yol açmaktan korkarak susuyordu. Edward'a bakıyor, dudağındaki titremeye şaşırıyordu. Sonra hemen yere dikiyordu gözlerini. Edward bu bakışı hem arzuluyor hem de Olivia'nın kendisini fazla yaşlı bulmasından korkuyordu. Parmaklarının arasında bir kağıt parçası almış, sinirli sinirli büküyordu. Az önce emanetçinin verdiği makbuzdu bu. Ama dikkat ettiği yoktu. Olivia onun bu kağıdı böyle buruşturduğunu, sonra da dalgın dalgın attığını görünce ''Emanetçi makbuzu olsaydı böyle atmazdı.'' demişti içinden. Ancak bir an dönmüştü geriye. Yelin bu kağıt parçasını arkalarından kaldırımın üzerinde uzaklara götürdüğünü görmüştü. Biraz daha baksa bir genç adamın bunu yerden aldığını görecekti. Bernard'ı bu genç adam. Onlar istasyondan çıkalı beri arkalarından geliyordu. Bu arada Olivia Edward'a söyleyecek hiçbir şey bulamadığı için üzülüyor, sessizlik katlanılmaz oluyordu. Condorcet'in önüne geldiğimiz zaman artık benim dönmem gerek, Allah ısmarladık diyeceğim ona diye yineliyordu içinden. Sonra lisenin önünde Provence sokağının köşesine kadar bir süre tanıdı kendine. Ama bu sessizliğin ağırlığını Edward da duyuyor, böyle ayrılmaya gönlüne el vermiyordu. Arkadaşını bir kahveye götürdü. Belki de önerine getirilen Porto huzursuzluklarını yenerdi. Kadeh tokuşturdular. Edward kadehini kaldırarak başarılarına dedi. Sınav ne zaman? 10 gün sonra. Nasıl, hazır mısın? Olivia onu silkti. Belli mi olur? O gün kıvamında olmamak yeter. Fazla güvenli görünmek korkusuyla evet diye yanıtlamayı göze alamıyordu. Rahatını kaçıran bir başka şey de Edward'a sen demeyi hem çok istemesi hem de bundan çekinmesiydi. Bütün tümcelerini dolaylı bir dille söylüyordu. Hiç değilse siz demekten kurtuluyordu böylece. Ama böyle yapmakla umduğu senli konuşmayı Edward'ın desteklemesini önlemiş oluyordu. Oysa bunu iyice anımsıyordu, onun gidişinden birkaç gün önce sağlamıştı. İyi çalıştın mı? Fena değil ama daha iyi de hazırlanabilirdim. Edward tumturaklı bir dille, çalışkan insanların içinde daha çok çalışabilirlermiş gibi bir duygu vardır hep, dedi. Elinde olmadan söylemişti bunu. Hemen sonra da tümcesini gülünç bulmuştu. Yeni şiir yazıyor musun? Arada sırada. Birilerinden akıl almalıyım. Gözlerini Edward'a çeviriyor. Sizden demek istiyordu. Yani senden. Bakışı sesi yerine bunu öyle güzel söylüyordu ki Edward bunu saygısından ya da nezaketinden söylediğini sandı. Ama neden bu kadar çabuk yanıtlamak istedi sanki? İnsan aklı kendi kendinden almalı. Ya da arkadaşlarından sormalı. Büyüklerinki 5 para etmez. Ben kendisinden akıl istemedim ki ne diye karşı geliyor diye düşündü Olivia. Her ikisi de yalnız kuru, zorlama şeyler çıkarabiliyorlardı içlerinden. Kendi kendilerine kızıyorlardı. Gene her ikisi de karşısındakinin sinirliliğini, huzursuzluğunu seziyor, kendilerini bunun konusu ve nedeni olarak görüyorlardı. Dışarıdan bir yardım gelmedi mi iyi bir şey çıkmaz böyle görüşmelerden. Hiçbir yardım da gelmedi. Olivia sol yanından kalkmıştı o sabah. Uyanınca Bernard'ı yanında görmediği, onunla vedalaşmadığı için duyduğu hüzün, Edward'ı görmesinden gelen sevincin bir an bastırdığı hüzün, karanlık bir dalga gibi yükseliyordu içinde. Bütün düşüncelerini kaplıyordu. Bernard'dan söz etmek, Edward'a her şeyi, daha kim bilir neleri anlatmak, onu arkadaşıyla ilgilendirmek isterdi. Ama Edward'ın en ufak bir gülümsemesi kendisini yaralardı. Her şeyi büyütüyormuş gibi görünmekten korkmasa, içindeki tutkulu, gümbürtülü duyguları ortaya serebilirdi. Susuyordu. Hatlarının sertleştiğini duyuyordu. Edward'ın kollarına atılmak, ağlamak isterdi. Edward büzülmüş yüzüne bakıyor, bu sessizliği yanlış anlıyordu. Rahat davranamayacak kadar çok seviyordu. Olivia'ya bakmayı zor göze alabiliyordu. Onu kollarında sıkmak, bir çocuk gibi nazlanmak isterdi. Ama donuk bakışıyla karşılaşınca tamam diye düşünüyordu. Sıkıyorum onu. Yoruyorum, rahatını kaçırıyorum. Zavallı çocuk gitmek için ağzımdan çıkacak bir tek sözcük bekliyor. Bu bir tek sözcüğü de Edward ona acıdığı için ister istemez söyledi. Şimdi benden ayrılmalısın. Evdekiler seni öğle yemeğine bekliyorlardır. Olivia de böyle düşünüyordu. O da aldandı. Çabucak kalkıp elini uzattı. Edward'a hiç değilse ne zaman görürüm seni, ne zaman görürüm sizi, ne zaman görüşeceğiz demek istiyordu. Edward da bu tümceyi bekliyordu. Dümdüz bir Allah'a ısmarladıktan başka bir şey gelmedi. 10. Güneş Bernard'ı uyandırmıştı. Zorlu bir baş ağrısıyla kalkmıştı kanepesinden. Sabahki güzelim yiğitliği uçup gitmişti. Korkunç yalnız buluyordu kendini. Yüreği de hüzün diye adlandırmaya yanaşmadığı ama gözlerini yaşlarla dolduran acı acı bir şeylerle alabildiğine kabarmıştı. Ne yapmalı, nereye gitmeli? Olivia'nın orada olacağını bildiği saatte Saint Lazare garına doğru yürüdü ya, kesin bir amaç gütmeden, dostunu bulmaktan başka bir istek duymadan yürüdü. Sabahleyin çok acele çıktığı için kızıyordu kendine. Olivia buna üzülmüş olabilirdi. Bernard'ın şu yeryüzünde herkesten üstün tuttuğu yaratık değil miydi? Dostunu Edward'ın kolunda görünce garip bir duygunun etkisiyle hem arkalarından gitti hem de görünmekten sakındı. Üzülüyor, kendini fazla buluyordu. Gene de aralarına sokulmak isterdi. Edward'ı bayağı cana yakın buluyordu. Olivia'dan azıcık daha iri, azıcık daha yaşlıcaydı. Ona yanaşmaya karar verdi. Bunun için Olivia'nın ondan ayrılmasını bekliyordu. Ama hangi bahaneyle yaklaşacaktı yanına? İşte bu sırada buruşturulmuş küçük kağıt parçasının Edward'ın dalgın elinden düştüğünü gördü. Bunu yerden alıp da bir emanetçi makbuzu olduğunu görünce, "Tamam, işte sana aradığın bahane." İki dostun kahveye girdiklerini gördü. Bir an kararsız kaldı. Sonra iç konuşmasına yeniden başlayarak, "Normal bir herifin ilk işi ona bu kağıdı götürmek olurdu," dedi içinden.